Bedir Savaşı.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha yudafi'u anillezine amen. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâne hakkan aleyna nasrul mu'minin. Sadakallahu'l-Azim. Allah iman edenleri savunur. İman edenlerin savunmasını üzerine almıştır. Müminlere, layıkı vecihiyle iman edenlere, imanının bedelini ödeyenlere yardım etmek boynumuza borç oldu. Sadakallahu aleyhi. Efendimiz ve müminler Medine'de sosyal bir hayatı yerleştirmeye çalışırken imanı bir topluma, bir hayata dönüştürmeye, yeryüzünde Allah'a teslim olmuş müstakil bir toplum ortaya çıkarmaya çalışırken, tabii ki imanın düşmanları da boş durmuyorlardı. Aynı zamanda Medine'de oluşturulmaya çalışılan bir iman devleti vardı. Ve bu iman yönetimi hem içeriden hem dışarıdan bir takım tehditlere maruz kalmıştı, kalıyordu. Dışarıdan gelen tehditler büyük oranda Resulullah'ın hemşehrileri olan Mekke ticaret toplumundan geliyordu. Onların motive ettiği, hatta manipüle ettiği bir de geniş civar kitle vardı ki diğer bedevi kabileler, müttefikler ve halifler diyebileceğimiz hayli geniş bir kitle Medine'de kurulan İslam devletine diş biliyorlardı. Tabii Resulullah sadece yeni kurduğu İslami toplumun iç dinamiklerini ayağa kaldırmakla kalmıyor. Aynı zamanda onları güvenilir bir çerçeve içine de almaya çalışıyordu. Bu minval üzere gelip geçen Mekke kervanlarını terassüt ettiriyor ve bu kervanların Mekke'deki müşriklerin güçlenmesine ve onların erinde ya da gecinde Medine'deki mümin toplumu yok etmek için topyekün harekete geçeceğini bildiği için onların güçlenmesine vesile teşkil etsin istemiyordu. Bu düşünceyle yine bir kervanı Tarassu'da bir müfreze yollamıştı. Bu kervan Mekkelilerin gönderdiği çok güçlü ve son kervandı o yılın son kervanı. Kervan Suriye'den yola çıkmış, geleceğin lideri Ebu Süfyan komutasında Mekke'ye doğru sahil yolundan ilerliyordu. Mekke'ye doğru ilerleyen müşrik kervanında müşriklerin reislerinin hemen tamamının malları vardı. Yine müşriklerle birlikte olan Abdülmuttalip oğulları ve Haşim oğulları reislerinin de malları vardı. İşte bu kervan bu özellikleriyle Mekkelilerin gerçekten göz bebeği gibi korumak zorunda oldukları bir kervandı. Çünkü büyük bir servet içeriyordu. Kervanın döndüğü haber alınınca Resulullah'a bu haber gönderdiği gözcüler tarafından ulaştırılınca Resulullah hemen bir ordu hazırlanmasını emretti. Hazırlanan bu ordu aslında ordu da sayılmazdı. Belki küçük bir müfreze sayılabilirdi çünkü kervan için yola çıkartılıyordu. Ne ki kervan için hazırlanmak istenen bu ordu hazırlanmaya başlanınca Ebu Süfyan bu hazırlık haberini alır almaz Demdem adında bir adamını Mekke'ye gönderdi. Benden çok para almıştı patronundan. Onun için de rolünü çok güzel oynuyordu. Mekke'ye geldi. Devesinin burnunu yardı. Önce Kabe'ye vardı. Ve üzerini başını parçalayıp, yırtınıp dövünerek, "Ey Mekkeliler, kervan, kervanınız gidiyor elden." diye onları tam alır yerlerinden, 12'den vurmaya çalıştı. Çıktı Ebi Kubeys'e, tepeden de haykırdı. Ancak çok ilginç bir şey olmuştu bu arada. Demdem Mekke'ye gelmeden peygamberin halası Atike bir rüya görmüştü. Bu rüyasında bir adam Mekke'ye geliyor, önce haykırıyor, bağırıyor, "Ey Mekkeliler, yaklaşmakta olan felaketten yakanızı sıyırın," diyor. Ondan sonra çıkıyor Ebi Kubeys'e, oradan haykırıyor ve bir kaya alıyor eline, Ebi Kubeys'in tepesinden Mekke'ye doğru yuvarlıyor, kaya parçalanıyor, kayanın her parçası bir eve, bir boya, bir haneye isabet ediyordu. Bu rüyayı kardeşi Abbas'a anlattı, Resulullah'ın amcası. Abbas da arkadaşı Velid'e anlattı, müşrik lider. Velid de cemaat içerisinde, müşrik cemaat içerisinde Kabe'nin civarında bu rüyayı anlatınca Ebu Cehil'in tepkisi çok ilginçti. "Vay başımıza gelene," diyordu. "Abdülmuttalib oğulları bir erkek peygamber çıkardılar. Bu yetmedi. Şimdi de bir kadın peygamber çıkardılar," diyor. Tabii bu rüyayı doğrulayan, bu rüyayı, sadıkayı doğrulayan daha başka rüyalar da peşinden gelecek. Mekkeliler bu haberi aldıktan sonra ordu toplamaya başladılar. Müttefiklerini de işe dahil ettiler. Mekke yaklaşık 900 civarında bir ordu topladı. Tabii ki bunlar 300'ü çok iyi mücehhez süvari ve bu ordu içerisinde bölgede ender bulunan atlar da yer alan bir birlik de yer alıyordu. Bu ordu yola çıkmıştı. Resulullah kendi ordusuyla Bedir kuyusuna yakın bir yerde konakladı. Bedir kuyusu nispeten Medine'den sahile doğru içeride yer alıyordu. Bu kuyu, daha doğrusu kuyular topluluğu, daima Mekke-Şam hattı üzerindeki tüm kervanların konak yeriydi. Yüzyıllarca bir kervansaray görevi görüyordu o bölge. Mutlaka ve mutlaka Suriye, Mekke ya da Suriye, Hadramet ya da Suriye, Yemen kervanları orada mola vermek zorundaydı. Kervanların geçiş yolları üzerindeki mola yerleri zaten sabitti, zaten belliydi. Onun için Resulullah Ebu Süfyan'ın kervanının da oraya geleceğini hesaplamıştı ki Ebu Süfyan bizatihi kendisi bir başkasına güvenemeyerek öncü bir müfreze ile geldi, kuyudan su alma bahanesiyle oradan iki kızcağızdan soru verdi, "Buraya bir yabancı geldi mi?" diye. "Hemen biraz önce iki kişi geldiler ve döndüler," diye haber aldı. Onların izini sürerken bulduğu deve pisliğinin içini karıştırdığında hurma çekirdeklerini bulmuştu. "Tamam, bu deve yemini Medine develeri yer. O halde biz tehlikedeyiz," demişti. Ve bu minvar üzere iki ordunun karşılaşması artık kaçınılmaz hale geldi. Tabii Mekke'den müşrik ordusunun geldiğini duyan Resulullah artık ashabıyla istişare etmek için vaktin geldiğini anlamış olacak ki orada son bir karar vermek üzere ashabının seçkinlerini topladı. Çünkü ilk savaştı bu. Resulullah onlardan Akabe'de söz almıştı. Birinci Akabe'de söz almıştı. İkinci Akabe'de söz almıştı. Ondan sonra Medine'yi teşriflerinden sonra da söz almıştı. Ama bu söz verilmişti fakat yerine getirilecek miydi? Bu sözü tutacaklar mıydı? İşte o henüz belli değildi. Çünkü bu çok farklı, çok dengesiz iki gücün karşılaşması olacaktı. Bir tarafta yaklaşık 305 kişilik bir güç. 3 tane. Sadece 3 tane atları var. Develere bazen 3 kişi, bazen 4 kişi biniyorlar. Böyle gerçekten teçhizat açısından çok yoksul, sayı açısından hayli düşük, hayli dengesiz bir güçler dengesi diyeyim oluşmuştu. İşte bu çerçevede bu açığı 300'e karşılık 1000'in açığını ne kapatacaktı? Resulullah ashabının reislerini toplayıp etrafına sordu. Sizler durumu biliyorsunuz. Bir yanda kervan, öte yanda ordu. İsterseniz geriye çekilebiliriz. İsterseniz kervana vurabiliriz. İsterseniz orduyu karşılayabiliriz. Tabii ki sahabenin içerisinden önce muhacirlerden kalkanlar oldu. Ve onlar, ya Resulallah, biz sizinle ölümüne kadar beraber olmaya söz verdik. Onun için biz siz nereye giderseniz orada olacağız demişti. Orada Miktat isimli bir ensardan bir sahabi de kalktı ve dedi ki, ya Resulallah, biz İsrailoğullarının Musa'ya dedikleri gibi sen ve Rabbin gidip savaşın. Biz burada oturup sizi bekliyoruz. Aynı zamanda ayete geçmiş bir pasaj. Demeyeceğiz. Biz de seninle birlikte gelecek, savaşacağız ve sonuna kadar seninle olacağız. Resulullah bunu duymakla memnun oldu. Yüzü ağardı. Abdullah bin Mes'ud oradaki o manzarayı daha sonra bize naklederken Resulullah'ın yüzü o kadar ışıldadı ki sanki yüzünden ay doğdu zannettim diyor. Sevindiği zaman öyle olurlardı Efendimizin yüzü. Ama kifayet etmedi bu Resulullah için. Daha sonra benimle istişare edin ey nas dedi. Buradan anlaşılıyordu ki Resulullah daha fazla garanti istiyor. Özellikle Ensardan istiyordu. Medinelilerden istiyordu. Çünkü Medineliler Akabe'de beyat etmişler, söz vermişlerdi ama Medine içerisinde Resulullah'ı koruyacaklarına söz vermişlerdi. Medine dışında olan bir harpte Resulullah'la beraber olacaklarına söz vermemişler. Onun için şimdi böyle bir durum vardı. Medine'nin dışında çok dengesiz bir savaşa giriyorlardı. İşte orada da Resulullah'ın bu talebini anlayınca Sa'd bin Muaz kalktı. Ensar'ın boy reislerinden biri. Ya Resulallah, biz eğer sen denize doğru yürüsen, suya girsen vallahi bizi yanında görürüz. Biz seninle beraberiz. Her şeyimiz sana feda olsun. Biz başında ne söz vermişsek, şimdi de aynı sözü sana veriyoruz. Dolayısıyla bizden herhangi bir tereddüdün olmasın ya Resulallah. Tabi Sa'd bin Muaz'ın bir reis olarak, Ensar reislerinden biri olarak bu garantisi Resulullah'ı hayli rahatlattı. Ama gerçekten de her Ensar Sa'd bin Muaz gibi mi düşünüyordu? Bilemiyoruz. Ama daha sonra Uhud'da olacaklardan anlıyoruz ki herkesin yüreğinde, Sa'd'ın yüreğinde olan olmayabiliyor. Bu garantiyi aldıktan sonra Resulullah Bedir kuyularının yanına geldi. İlk kuyuda konaklamayı düşündü. Ama orada Hubab bin el-Munzir isimli bir sahabi hemen bir soru sordu. Çok ilginç bir noktadır İslam tarihinde bu soru. Ya Resulallah, Sana burada konaklamamızı Rabbin mi emretti? Yoksa bir harp taktiği, bir stratejik tercih mi? Hayır, Rabbim emretmedi. Bu benim tercihim. O halde bir de benim tercihimi dinle ya Resulallah. Çok önemli. Bakınız, bu nokta bize bir ders veriyor. Bu ders, ashab-ı kiramın Resulullah'la olan ilişkisinin hiçbir zaman aklı açığa almadığı, sahabenin Resulullah'a olan itaatinin kör bir itaat olmadı. Diri, akıllı, şuurlu bir itaat oldu. Onun için de Rabbin mi emretti diyor, yoksa senin bir taktiğin mi? Rabbim emretmedi deyince de bir de benim görüşüm var diyor orada. Orada sabitelerle değişkenleri birbirinden ayırıyor. İslam'ın, dinin sabiteleri tartışılmaz. Rabbin emrettiyse benim boynum ona kıldan ince. Ama senin görüşünse ya Resulullah, bir de benim görüşüm var. Resulullah da buna karşılık sen de kim oluyorsun be adam demiyor. Otur oturduğum yere, ben peygamberim demiyor. Buyur diyor. Söyle. Söylüyor Hubab bin el-Münzir. Ya Resulullah, bu ilk kuyu. Biz son kuyunun yanına varalım. Arkamızda bıraktığımız kuyuları kapatalım. Bir kuyuyu sarınç haline getirelim. Başını çevirelim. Tüm kırbalarımızı dolduralım. Ve düşmanımıza su bırakmayalım. Ah sen diyor peygamber. Çok güzel. Ve onun görüşü kabul ediliyor. Öyle yapılıyor. Müşrik ordusu bir gün sonra geliyor. Aşağı vadide artık yavaş yavaş yaklaşmaya başlıyor müminlerin karargahına doğru. Lakin o anda bir yağmur yağıyor. Allah yardım ederse nasıl yardım eder? Aslında bütün bunlar öyle. Doğru bir biçimde anlaşılmalı. Allah'ın yardımı hep olağan güçleri kullanarak oluyor. Tabiat şuursuz mümindir. Tabiat İslam'ın şuursuz üyesidir. Onun için eğer Allah'a ciddi bir biçimde iman ederseniz taşlar size yardım eder. Ağaçlar, sular size yardım eder. Gökler ve yerler size yardım eder. Musa'ya yardım ettikleri gibi tıpkı. Nuh'a yardım ettikleri gibi tıpkı. İbrahim'e yardım ettikleri gibi. Onlar sizin şuursuz kardeşleriniz. Onlar da Müslüman. Unutmayın, gökler ve yerler de Müslüman. Ama statik kadere tabi. Siz ise dinamik kadere tabisiniz. Onun için şuursuz kardeşleriniz eğer başınız darda kalırsa şuurlu kardeşlerinin yardımına yetişirler. Bu o gün veya bugün veya yarın hiç fark etmez. Fark eden sadece imanımız ve imanınız. Eğer gereği gibi iman ederseniz. Bir yağmur. Büyük bir sağanak. Bölgeye ender düşen bir şey yağmur. Yağmur bir bayram. Onun için adı rahmet. Bu yağmur müminler için bir rahmet olurken müşrik ordusu için bir felakete dönüşüyor. Çünkü müminler o anda bir kum vadisindeler. Oldukları vadide kum bayağı yumuşak. Ayakları batıyor. Yağmur yağınca sertleştiriveriyor zemini. Fakat müşrikler yeni tırmanmaya başlıyorlar tepeleri. Onun için de yağmur yağınca oralar balçık haline geliyor tepeler. Tırmanamıyorlar. Çok büyük sıkıntılara giriyorlar. Hatta orada birkaç develerini ve atlarını zayi ediyorlar. Bunu da gösteriyor ki Allah'ın yardımı müminlerden yana. Büyük bir moral destek oluyor müminlere. Rabbimiz bizden yana ya anlayışını getiriyor, geliştiriyor. Resulullah'ın müjdelerini doğruluyor. Ve Resulullah da bunun üzerine müminleri topluyor. Bana Rabbim şu ikisinden birini mutlaka vaat etti diyor. Ayet-i kerimeye de geçti o. Bana Rabbim şu ikisinden birini vaat etti. Ya kervan ya ordu. Tabii orduyu seçtiler. Onun için zaferin haberini Resulullah peşin aldı. Onun için de müminlere diyor ki, bu konuda hiçbir tereddüdünüz olmasın, Rabbim bana vaadi peşinen verdi. Bu bir iman meselesi. İnanıyorsanız, o zaman inancınız sizi alır, en yüceye çıkarır. Eğer inanıyorsanız, üstün olan siz olursunuz. Karşınızdakinin gücü sayıca üstün olsa da, karşınızdaki sizden daha fazla imkana sahip olsa da, iman nasıl bir şeyse kendisine inananı alır, boyunu uzatır. Etrafınızın en uzun boylusu olur. Bulunduğunuz yerde siz teksiniz. Ötekiler 550 kişidir ama tek kişi 550'sini birden korkutur, 450'sini birden korkutur. İman böyledir. Onun için iman adamı büyütür. İmanın insana verdiği gücü hiçbir güç vermez. Bunu orada da gördüler. Resulullah hat düzeni almaya başlamıştı. Neşeyle alıyordu, zevkle alıyordu. Safları diziyordu, elinde kamçısı. Yani kamçısı demişsem vurmak için değil, komutanlık, başkomutanlık kamçısı. Safı teker teker hizaya diziyordu bir başkomutan olarak. Sevaba geldiğinde Sevap biraz Ensar'ın çok yoksullarından, mübarek bir insan, mübarek bir genç. İki dişi bir, saf bir tabiatı var. Hizasını falan gördüğü yok. Çok heyecanlı. Şehit olacağım diye düşünüyor. Öne çıkmış Resulullah göğsüne. Şöyle karnının yan tarafına doğru elindeki değnekle. Sevap ileri çıkmışsın. Deyince, ya Resulullah canım yandı. Allah beni rahmet ve adaletle gönderdi ya. Deyiverdi. O anda manzara farklılaşıverdi. Resulullah bir an durdu. Bu olağan dışı cevap Resulullah'a da dokundu. Çekiverdi, açıverdi gömleğinin düğmelerini. Al dedi. Sen de bana vur. Sevap eğildi. Resulullah'ın yanını öpüverdi. Ya Resulallah, biliyorsun ölüm kalım günü bugün. Ne olacağı belli değil. Benim de dönüp dönmeyeceğim belli değil. Son kez sana dokunmak geldi içimde. Onun da yolunu böyle buldu. Beni bağışla. Demişti. Ordu savaş vaziyetini alınca Sa'd bin Muaz, ya Resulallah, Ensar'ın reisi, düşünün. Karşıda hemşehrileri Resulullah'ın, akrabaları karşı tarafta. Abbas da gelmiş oraya. Kuzenleri gelmiş, amca çocukları gelmiş Resulullah'ın. Hatırlayın. Talip gelmiş Abdülmuttalip oğullarından. Yine Resulullah'ın akrabası. Hepsi oradalar. Karşı taraftalar. Düşman safındalar. Yine Utbe gelmiş. Abdüşşems'ten Resulullah'ın akrabası. Ve onların oğulları gelmiş. Utbe'nin oğlu Ebu Huzeyfe bu tarafta. Babası karşı tarafta. Ebu Huzeyfe bu tarafta. Hep öyle. İki ordu karşı karşıya. Baba bir tarafta. Çocuklar bir tarafta. Kardeşi birinin biri burada, biri orada. Akil. Ebu Talib'in oğlu. Akil. Müşriklerin safında savaşıyor. Ebu Talib'in oğlu Ali, müminlerin tarafında İmam Ali. Yani karşı karşıya. Aileler parçalanmış, bölünmüş. İşte bu sırada Sa'd bin Muaz, ya Resulallah, sana bir çardak yapalım. Şöyle geride, gölgelikte dur. Eğer bizim başımıza bir şey gelecek olursa, ne olur senin başına bir şey gelmesin ya Resulallah. Çünkü ben inanıyorum ki, biz buraya geldik, bizimle birlikte gelemeyip, yüreği bizimle birlikte gelen birçok insan var geride. Eğer onlar senin burada başında çok fazla insan olmama gerekçesiyle zorda kalacağını bilselerdi, ya Resulallah, onlar da buraya gelirlerdi. Onun için ne olur, sen başını tehlikeye atma. Eğer bize bir şey olursa, sen geride kalan arkadaşlarımızın yanına dön. Resulullah garantiye almaya çalışıyor. Resulullah çok memnun oldu tabii onun bu tavrına. Çok sevindi. Gözleri ışıldadı. Ve hemen bir çardak yaptılar. Resulullah'ı altına aldılar. Bu arada müşriklerin tarafında da bir takım şeyler oluyordu. Çok ilginç. Orada özellikle daha sonra müellefe-i kulub'dan sayılacak olan bir adam kendi müttefiklerini ikna etmeye çalışıyordu. Ne olur, geri dönelim. Geri dönün. Bakın, siz buraya bunlarla savaşmaya gelmediniz. Kervanı kurtarmaya geldiniz. Kervan kurtuldu gitti. Artık geri dönelim diyordu. Onun için Ahnes bin Şerik Resulullah'a daha sonra yardım edecek ama hiçbir zaman Müslüman olmayacaktı. Hazreti Ömer'in ganimetini kestiği adam. İkna etti ve döndürdü. Zaten Ebu Leheb gelmemişti. Ebu Leheb o kart müşrik lejyoner gönderdi. Paralı asker gönderdi. Parasıyla bir adamı tuttu ve gönderdi. Aslında Ümeyye de gelmeyecekti. Müşriklerin en büyük reislerinden biri. Ümeyye de gelmeyecekti. Hastalığını bahane etmiş, yerine 3 tane adam donatmıştı. Ama Kabe'nin yanında Ebu Cehil geldi, yüzüne tükürdü. Utbe de ona bir buhurdanlık getirdi. Hanımlara buhurdanlık yakışır. Hanımlar için kusura bakmasınlar, özür diliyorum hanımlardan. Ona, senin gibi bir kadına buhurdanlık yakışır, kokla kokla yap diye hakaret etmişti. O da canı sıkıldı, ben de geliyorum o zaman dedi. O da öyle zoraki gelenlerden olmuştu. Tabi geldikten sonra Ahnes bin Şerik bir kabileyi geri gönderdi. Kervanın kurtulduğunu öğrenince birkaç boy, müttefiklerden birkaç boy daha geri döndü. Ve hatta Ebu Süfyan da haber gönderdi. Artık kervan zarara uğramayacak. Artık garanti, onun için siz de dönün demişti. Hatta orada Resulullah'ın yakın akrabalarından bir tanesi olan Talip de onları iknaya çalışmıştı. Abbas, bazı tarihlerin bize verdiği bilgiye göre belki aracı lazım olursa Resulullah'la aracılık yaparım diye gelmişti. O niyetle gelmişti diyorlar, bilemiyoruz. Yine onlar ikna etmeye çalışıyorlardı Talip. Gelin, dönelim geri. Eğer bunu yapabilirseniz çok büyük bir hayır işlemiş olursunuz. Yine Utbe'ye, Resulullah'ın uzaktan akrabası Abdüşşems'ten Utbe'ye bir başkası geldi. Dedi ki, ey Utbe, eğer becerebilirsen bugünün en büyük kahramanı sen olursun. Ne yapabilirim? Gel, Kureyş'i vazgeçir. Savaştan vazgeçir. Çünkü orada sizin kardeşleriniz var. Burada onların kardeşleri var. Baba orada, oğul burada. Yapmayın. Kan düşmesin aranıza. Ne yapalım? Sen şu daha önce öldürülen, hani o ganimet meselesinde öldürülen bir amir vardı. Amirin kanını öde kardeşi Amr'e. Onun bedelini üstlensen yüz deve olarak. Bu iş burada kapansın. Gel dönder şu orduyu. Utbe, nasıl yapabilirim? Ebu Cehil'le konuş. Ebu Cehil'le konuşmaya gittiğinde Ebu Cehil kükrüyordu böyle. Hep mi korkaklaştınız? Size ne oluyor böyle? Eğer bu kadar kalabalıkla hala korkacaksanız siz niçin varsınız gibi onları teşhir eden bir şekilde konuşuyordu. Bu arada öldürülen amirin kardeşi Amr da dövünmeye başlayınca, eyvah amir boşa öldü, amirin kanı yerde kalacak falan diye dövünmeye başlayınca, tabii o teşebbüs başlamadan akamete uğradı. Artık kimse vazgeçiremezdi zaten. Ve savaş mübarezeyle başladı. Zaten öyle başlardı genelde. İlk mübariz olarak müşriklerden 3 kişi çıkmıştı. Bu 3 kişi Velid, Utbe, Şeybe. 3 büyük reis, müşrik reisi. Bunlara karşı Ensardan 3 reis çıktı. Sa'd bin Muaz da dahil. Ama onlar dediler, siz kimsiniz yüzleri kapalı? Biz şuyuz. Tamam, siz bizim dengimizsiniz ama bizim sizinle bir işimiz yok. Bize bizimkiler çıksın. Resulullah onu istemiyordu. Ama mecbur kalındı. Bunun karşılığında kalk ya Hamza, kalk ya Ali, kalk ya Ubeyde. Üçü de kalktı ve 3 kişi 3 kişiye karşı. Yani akrabalar birbirlerine karşı imam savaşı verecekler. Onlar küfrün davasını gidiyorlar, bunlar imanın davasını gidiyorlardı. Tarihin şahit olduğu ender hadiselerden biri bu. Tabi Hamza ve Ali radıyallahu anhuma muhataplarını bir çırpıda temizleyiverdiler. Ama Utbe'ye Ubeyde düşmüştü. Ubeyde tam Utbe'nin boynunu vuracakken bacağından çok keskin bir yara aldı. Ve o anda zaten üçe karşı üçlü bir mübarezedir bu. Genellikle öyledir. Ve hemen diğer kendi işini bitiren Hamza ve Ali radıyallahu anhuma hemen Ubeyde'ye onun imdadına yetiştiler. Ve Utbe'yi temizlediler. Koluna girdiler Ubeyde'nin, kenara çektiler. Ubeyde bacağı iyice gitmişti. Sadece derisi tutuyordu. Bacağına bakıyordu. Resulullah, Allah daha iyisini verir deyince, yok ya Resulallah, beni yanlış anlamanı istemem dedi. Ben acaba bana da şehadet yazılır mı? Yani ben burada ölmedim, şimdi kan kaybından gideceğim. Kan kaybından gidersem de akıbetin cennet olur. O rahatlatmıştı. Bacağına yanmıyor. Gidecek onu da biliyor. Bacak gitmiş. Kan kaybından gidersem de mi şehit olurum diyor. Böyle bir iman. Bunu nasıl becerdi Resulullah? Bu çok müthiş bir şey. Ben asıl bunun sosyopsikolojik arka planı üzerinde durmanızı isterim. Bu iman, her şey onda düğümlü. Her şeyin anahtarı bu iman. Umeyr, 14 yaşında bir delikanlı, Sa'd'ın kardeşi. Savaşa hazırlanıyor ordu. Umeyr çok üzgün. Sa'd soruyor abisi. Umeyr, niye üzgünsün? Benim boyum küçük, yaşım küçük. Acaba Resulullah beni kabul edecek mi, etmeyecek mi? Oysa ki ben belki şehit olurum diye umuyorum. 14 yaşındaki bir çocuğa bu duygu nasıl verilir? Çok önemli bir terbiye var ortada. Tesadüf değil, terbiye var ortada. Hele bekle diyor. Bak, Umeyr biraz sonra Resulullah asker seçerken kalabalığın içerisinden Umeyr'i fark ediyor. Umeyr sen çık. Ya Resulallah, ne olur? Resulullah dayanamıyor. Peki gir diyor. Ağabeyi Sa'd diyor ki, beline kılıcı taktık, kılıcın ucu yerde sürünüyordu. Bu sefer kayışı yukarı çıkardık. Umeyr de gitti. Bedir'de şehitler arasında bu Umeyr de var. Bu küçümencik yavru. 14 yaşında. Arzu ettiklerine kavuşuyorlar. Kişi ne isterse ona kavuşuyor. Ev istediğiniz eviniz olmadı. Çocuk istediğiniz çocuğunuz olmadı mı? İş sahibi olmak istediğiniz işiniz olmadı mı? Bakınız ne uğruna koşarsanız ona kavuşuyorsunuz. Kim neyi çok arzularsa ve uğruna bedel öderse ona kavuşuyor. Korkmayın yani. Onun için cennete de kavuşur insan. Ama uğruna bedel ödemeyi göze alsın ve arzulasın yeter ki. Adam gibi yapsın. Tabii harp Kureyş'ten gelen bir ok ile başlıyor ve harcumerç kızışıyor. Harbin sonunda müminlerden çok az bir kayıp var. Yaklaşık 18-19 gibi sayılar verenler var. Müşriklerden ise 70'e yakın kayıp var. Çok kalabalık da bir esir ordusu var. Büyük bir zayiat veriliyor. Orada Ebu Cehil kahramanca savaşıyor gerçekten. Ve ama son anda bakıyor ki bozuluyorlar. Kaçarken Muaviz isimli bir sahabi tarafından vuruluyor. Vuruluyor ama ölmüyor. Tabii müşrik ordusu kaçıyor. Mümin ordusu zaferini ilan ediyor. Allah'ın vaadi gerçekleşiyor. Resulullah'ın o arada yaptığı bir dua var. İlahi, in tuhlik hâzihil ashabe la tu'met. Eğer şu bir avuç insanda helak olursa, yeryüzünde senin adına ibadet eden kalmayacak. Cenab-ı Hak tabii görüyor ve kabul ediyor. Ve dediğim gibi savaş müminlerin zaferiyle neticeleniyor. Artık esirler getiriliyor ama Resulullah'ta bir merak var. Ebu Cehil ne oldu? Ebu Cehil ne oldu? Ebu Cehil'i gören var mı diyor. Esirler arasındaysa vur emri çıkartacak onun ismine de. Çünkü bazı isimler esir alınsa dahi vur emrine dahil. Ebu Cehil'i arıyorlar. Abdullah İbni Mes'ud buluyor. Çok kısa boyluydu kendisi, naif bir vücudu vardı. Ebu Cehil de hayli şişman bir adamdı, yapılı iri bir adamdı. Varıyor ki hala ölmemiş Abdullah İbni Mesud başına vardığında. Ebu Cehil'in göbeğinin üzerine oturuyor. Gözünü açınca bakıyor. Çok büyük bir yere çıkmışsın diyor. Evet, Allah beni buraya çıkardı. Zafer ne yana? Zafer kimden yana diyor. Dava adamlığını söylüyorum. El-hakkı ya'lu ve la yu'la aleyh diyor. Abdullah bin Mesud. Hak daima üstündür, ona garip gelecek hiçbir şey yok. Ebu Cehil işte o zaman ölüyor. İşte o. Şimdi ben Ebu Cehil'le Ebu Leheb arasında bir karşılaştırma yapmanızı istiyorum. İkisi de müşrik, ikisi de kafir. Biri bedelini ödedi, küfrünün, öbürü ödemedi. O pazarlık yapıyor Resulullah'la. Ne pazarlığı? Ben iman edersem bana ne var? Herkese ne varsa sana da o var diyor Resulullah. Beni herkesle bir tutan din olmaz o. Ebu Leheb'in cevabı bu. Pazarlık ediyor Resulullah'la. Eğer pazarlıkta uygun fiyatı yakalasa iman etmiş görünecek. Fark bu. Şimdi anlıyor musunuz? Resulullah'ın neden ya Rabbi iki Ömer'den birini diye dua ettiğini. Biriyle kastı Ömer bin Hattab, Hazreti Ömer. Öbürüyle kastı da Amr bin Hişam, Ebu Cehil. Resulullah böyle dua ederdi. Çok erken yıllarda iki Ömer'den birini. Çünkü ikisi de ciddi. İnkarlarında da ciddiler. İnkarında ciddi olan imanında da ciddi olur. Onun için küfründe samimi olan imanında da samimi. İki Ömer'den birini onun için arz ediyor. Ve savaş bitiyor. Savaş bittikten sonra esirler getiriliyor. Esirlerin arasında gariptir. Kimler yok ki? Resulullah'ın amcası Abbas. Yine Ümeyye bin Halef, büyük müşrik reis, o da var. Yani şu zorla gelen. Ümeyye bin Halef kim? Hazreti Bilal'e işkence uygulayan, Bilal'in eski efendisi. Ümeyye bin Halef'i Abdurrahman bin Avf esir alıyor. Hazreti Bilal, şimdi Ümeyye bin Halef çok zengin bir adam. Yani epey para eder. Onun için Abdurrahman bin Avf seviniyor ama Hazreti Bilal görür görmez çığlığı basıyor. O yaşıyorsa ben ölürüm diyor. O yaşıyorsa ben ölürüm. Müminler o yaşıyorsa ben ölürüm. Çok acı çektirmiş. Çok. Tabii Hazreti Bilal'in çektiği acılara hepsi şahit. Toplanıveriyorlar. Abdurrahman bin Avf yapmayın falan demişse de hayır. O yaşıyorsa ben ölürüm. Kızı veriyor. Kara karının oğlu, duymuyor musun beni diyor Hazreti Bilal'e. O hengamede Abdurrahman bin Avf. Bilal bu söze çok kırılıyor, kırılıveriyor ama o anda etrafına toplanan kalabalık da Ümeyye bin Halef'i temizliyorlar. Daha sonra Resulullah'a olay intikal ediyor. Resulullah Bilal'in ya Resulallah bana kara kar. Abdurrahman bin Avf'ı çağırıyor. Kardeşine sen böyle mi dedin? Kızgınlıkla öyle dedim ya. Kardeşinin gönlünü al. Daha oradan çıkmadan Mescid-i Nebevi'nin kapısında bir kafa eşeğe yatmış. Kafa. Kalk ne yapıyorsun Abdurrahman? Bilal gelip de ayağını bu kafaya basmadıktan sonra bu kafayı kimse kaldıramaz. Resulullah gönlünü al. Gönlünü almıyor. Gönlünü kucaklayıp göğe kaldırıyor. O kadar. Bu kadar teslimiyet. Şakası yok. Ahlakın da temelinde böyle bir iman yatıyor işte. Daha sonra esirler getiriliyor. Esirlerin arasında Mus'ab bin Umeyr'in kardeşi de var. Resulullah'ın damadı var. Ebu'l-As. Hazreti Zeynep'in kocası. Mus'ab bin Umeyr kardeşini görüyor. Diyor ki, onu esir alan sahabiye, ona iyi bak diyor, epey para eder ama çok zengin. Vay hak diyor, yazık sana. Şimdi kardeşini koruma günü değil mi? Ya diyor, yanlış yapma. Bugün o benim kardeşim.
Böyle, böyle bir iman var.
Ebu'l-As, Abbas daha sonra için diyeyim, Abbas esirler arasında, fidye ödeniyor. Henüz daha ayet inmediği için, müşriklerle evliliği, mümin kadınların evliliğini yasaklamadığı için ayrılmıyorlar eskiden evlenmiş olanlar. Henüz daha ayrılmamışlar. Ebu'l-As'ın fidyesi geliyor. Gelen fidye Resulullah'ın önüne konduğunda Resulullah başlıyorlar ağlamaya. Fidye Hazreti Hatice'nin gerdanı. Kızı Zeynep'e geçmiş. Zeynep kocası için Resulullah Hazreti Hatice'yi çok severlerdi. Keşke diyor onu şey yapsaydın. Bana göstermeseydin. Tabii orada utanan Ebu'l-As'ı esir alıp da oraya getiren sahabi oluyor. Ya Resulallah, Ebu'l-As'ı ben bağışladım. Ne olursun da beni bağışla. Tabii manzara gerçekten dramatik bir manzara. Bir aile manzarası aynı zamanda. Yani bir iman savaşı veriliyor da ne pahasına veriliyor, ne büyük fedakarlıklarla veriliyor. Yani bakın Hatice, Zeynep, Muhammed Aleyhisselam, Ebu'l-As. Bir aile. Ama büyük fedakarlıklar, büyük fedakarlıklar ödeniyor. Çok ilginçtir Ebu'l-As'la Hazreti Zeynep'in hikayesi. Bir aşk hikayesidir aynı zamanda, bir Leyla Mecnun hikayesidir daha sonra. Ona girmeyeceğim. Mesela Bedir Savaşı ve savaş bitiyor. Tabii savaşın haberleri gidiyor. Resulullah Zeyd'i ve yanında bir sahabeyi gidin de Medine'ye haber verin diyor. Zafer bizden yana oldu. Gidiyorlar hemen önce olarak Medine'ye haber veriyorlar. Lakin acı haberler de vardır. Afra Hatun iki yavrusunu kaybetmiştir. Afra Hatun'a geliyorlar. Başın sağ olsun diyorlar. Ne oldu? Yavruların gitti. Ben onları zaten hibe etmiştim. Boşa gitmediler ya. Elhamdülillah Allah yoluna gittiler. Bu bir anne. Yani bir çocuğun imanı Umeyr'in şahsında, bir annenin imanı Afra'nın şahsında, büyüklerin imanı işte gördüğünüz gibi sıraladığım isimler şahsında nasıl belirginleşiyor? Bir toplumun yüreğine iman nasıl yerleşiyor? O burada belli oluyor. İşte bu toplum nasıl bir iman kavgası verdiyse 1400 yıldır bu kavganın ekmeğini yiye yiye bitiremiyor. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.